Avustralya Türk Enstitüsü'nün davetlisi olarak Avustralya'ya gelen sanatçı Uğur Işılak, Melbourne'deki konserine hazırlanıyor ve konserden önce kendisiyle görüşme fırsatı bulduk. Merhaba Uğur Bey.
Merhaba Özlem.
Yeniden Avustralya'ya hoş geldiniz. Bu üçüncü gelişiniz. Artık neredeyse yarı yarılı buralı olduğunuz sayılır ama her konserin ayrı bir heyecanı olsa gerek. Bu konserin özelliği ne olacak?
Mutlaka. Yani ben öncelikle radyonuz aracılığıyla bizi dinleyen herkese buradan selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Şimdi malum yani biz zaten yıl içerisinde hemen hemen her hafta sonu bir yerdeyiz. Yani bu ekseriyetle Anadolu'da oluyor, Türkiye'de oluyor. Fakat bununla birlikte yaklaşık 60-70'e yakın bir konseri de yurt dışında yapıyoruz. Bunun içerisinde Avrupa ülkeleri var. Aslında konserin amacı bir manada bir kültür alışverişi. Tabii ki biz Türkçe müzik yapıyoruz ama konserimize zaman zaman yabancılar da geliyor. Onlar da istifade ediyor ki onların gelmesinden çok mutluluk duyuyoruz. Yani en azından bu kültür alışverişine bu manada katkı sağlamış oluyorlar. Sizin bura tabiriyle traditional diyorlar herhalde. Tradisyonel yani geleneksel
müzik
yapıyoruz. Biz ama bu geleneksel müziği yani günümüz müziğinden çok da uzakta yapmamaya gayret ediyoruz. Günümüz müziğinin tınılarından çok uzakta bir eser vizyonuyla çıkmamaya gayret ediyoruz. En azından kulakların aşina olduğu bir tını var. Bu tını ile en azından o kulaklara seslenmek istiyoruz.
Tabii
çünkü
böyle yapınca gençleri de siz çekmiş
mutlaka,
oluyorsunuz sanırım.
Mutlaka.
Bu da
yani
çok önemli.
Orkestramızda mesela bir bateriden tutun, bas gitardan tutun, elektro gitarına yani herhangi bir rock orkestrasında var olan bütün enstrümanları görürsünüz ama bütün bunlarla beraber bir meyi de duyarsınız, zurnayı da duyarsınız, bağlamayı da duyarsınız. Bize ait olan enstrümanların tınısı da yine konserlerimizde hakim sazlardır.
Yani bize ait ama olan müzikleri biraz dünya müziği haline çeviriyorsunuz siz.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani kulaklar çok yadırgamıyor aslında. Artık dünya yani bu sosyal medyanın ve sosyal ağın bu kadar gelişmesiyle beraber dünya birbirini çok daha yakın tanımaya başladı ve müzikler de bu manada birbirine girift hale geldi. Yani müzik hakikaten eskiden evrenseldi, son 10 yıl içinde daha da evrensel oldu.
Ve gerçekten ruhun gıdası dedikleri kadar da var. Bir de öyle bir yanı var. Müthiş yaratıcılık isteyen bir şey. Ama kültürler arası, diller arası konuşması da çok güzel. Kültürler arası dedik. Siz aslında birçok kültürde büyüdünüz. Almanya'da doğmuşsunuz. Almanya'da büyümüşsünüz. En az iki dil konuşuyorsunuz. Avustralya da çok kültürlü bir ülke. Belki bu açıdan da sizin bir katkınız olabilir. Çünkü o farklı kültürleri tanımak da müzik yapmanızda sanırım yardımcı oluyordur.
Mutlaka. Yani her kültürün çünkü kendisine özgü özellikleri var, hususiyetleri var. Oradan istifade etmek gerekiyor. Ve bu yönüyle de sanatkara hakikaten çok büyük vazife düşüyor. Sanatkara aydın denir ya bir manada, aslında bu çok doğru bir sözdür. Hakikaten sanatkar eğer aydınlatıcı değilse, kültürel manada aydınlatıcı değilse, fikirsel manada aydınlatıcı değilse, 10 sene sonrasıyla alakalı farklı tahminlerde bulunamıyorsa, o zaman o sanat icra etmesin. Bu yönüyle ben sanatın hakikaten bu yönüyle evrenselliğine inanıyorum ve sanat adamının da çok büyük bir sorumluluk içinde olduğunu düşünüyorum. Ve dünyada eğer bir gün barış olacaksa ve o tam manasıyla barış olması mümkün değil ama her geçen gün biraz daha barıştan bahsedeceksek, söz konusu olan barışın biraz daha hakim olmasıysa burada sanatkarların çok önemli fonksiyonu olacak diye düşünüyorum.
Peki politikaya girmeye nasıl vakit buldunuz? Bir zamanlar milletvekili oldunuz.
Politika şöyle bir şey. Yani benim o kısa dönemlik bir milletvekilliği geçmişimin aslında temelinde yatan sebep de sanat. Siyaset değil. Çünkü yıllardan beri Türkiye'de sanatkarların hakikaten telif noktasında hakları yeniyor. Bu yönüyle çok ciddi işler yapılamadı. Kültürel manada çok ciddi reformlar gerçekleştirilemedi. Bir kültür adamı olarak, bir sanat adamı olarak en azından bizzat siyasetin içerisinde bu noktaları tespit ederek ve ilgili makamları da bu noktada harekete geçirmek için bir dönem milletvekilliği yapayım diye girdim ben. Aksi takdirde siyaset adamı olmak gibi de bir düşüncem yok. Ama o dönem mesela hakikaten 6 ayın içerisinde tekrar bir seçime gidilmemiş olsaydı 5 ay içerisinde ve biz belki 2 sene 3 sene bu manada bir vekillik yapmış olsaydık hakikaten sanatkarların telifi noktasında çok ciddi işler yapacaktık ve hazırlıklıydık da bu konuda. İki güne eşit olan hüsrandadır diyor ya. Yani o iki güne eşit olan
hüsran mıdır?
Kesinlikle bana göre hüsrandadır. Çünkü bir sonraki gününüz evvelki günden daha iyi değilse siz geriliyorsunuz demektir. Çünkü her zaman tecrübenin üstüne bir şeyler katmak lazım. Tarih bu açıdan çok önemlidir. Medeniyet bu açıdan çok önemlidir. Hani birileri der ya medeniyet çok da önemli değil. Tarih çok da önemli değil. Hadi yeniden başlayalım. Hadi bakalım tarihi yeniden tarihin miladı olsun. Bu yıl yeniden. Hayır, böyle değil bu hadise. Medeniyet ne kadar eskiyse, kültür ne kadar eskiyse, tarih ne kadar eskiyse onun üzerine o kadar güzel şeyler inşa edebilirsiniz. Bu açıdan medeniyet çok önemlidir. Medeniyetin muhafazası çok önemlidir. Geleneğin muhafazası çok önemlidir mesela. İnsan hayatı da böyle. Mesela ben şu anda 45 yaşındayım. 30 yaşındaki halimin dünyaya bakışıyla şu andaki halimin bakışı arasında hakikaten çok ciddi farklılıklar var.
Çünkü en çok hangi alanda fark var?
Bu farklılık sadece bilgi birikim noktasında değil. Özellikle tecrübe noktasında. Büyükler der ki gençlerin aynada göremediğini ihtiyarlar tuğlada görür. Hakikaten bu çok önemli bir sözdür. Biz ayna her şeyi yansıtmasına rağmen genç o aynaya bakar fakat yansıyanı göremez ama ihtiyar tuğlada birçok hakikatin yansımasını görür. Ve bu tamamen tecrübeyle izah edilebilecek bir şey. Bu yönüyle tecrübeyi hakikaten bir nimet telakki etmek lazım. Yani
tecrübeleriniz hani size ne öğretti peki? Nedir en çok sizi ilgilendiren, sizin en çok etkilendiğiniz şey?
Biz bir defa insanız. İnsan olmanın bilincine ancak tecrübeyle ulaşırsınız. Mesela 20 yaşında bütün hadiselere daha ideolojik bakarsınız. Daha çabuk yaftalarsınız insanları. Şu bundan, bu bundan, ben de buradanım, o zaman yolumuz ayrılıyor şeklinde bakarsınız. 30 yaşında biraz daha meselenin derinine inerek, ya aslında böyle birbirimize benzeyen taraflar da var demeye başlarsınız ama 40'ından sonra hakikaten birçok şey değişiyor. İnsana insanca bakabilmek. Şimdi ben şuna inanıyorum. Bir defa Yaradan 99 ismiyle var. Ve her varlıkta Yaradan'ın ismi tecelli eder. Yani 40'ından sonra eğer gerçekten hayatı dolu dolu yaşamışsanız artık insana insanca bakabilme perspektifine sahip oluyorsunuz demektir. Bu çok önemli bir aşamadır. 20 yaşındaki delikanlıya ne kadar anlatırsanız anlatın anlamayacaktır.
Ama öyle görülüyor ki şimdi yolu Türkiye'ye getirdik. Türkiye'deki duruma getirdi bu sözleriniz. Öyle görülüyor ki Türkiye'de insanlar şu buradan, bu buradan, o zaman yolumuz ayrılıyor noktasına gelmiş. Sizin biraz önceki teriminizi ele alırsak. Bu durumda nasıl buluyorsunuz o zaman siz Türkiye'de yaşamayı, Türkiye'deki günlük hayatı? Madem ki bu olgunluk önemli, bu giderek azaldığını da görüyoruz siyasi açıdan, gerginlik nedeniyle. Nedir sizin bu konudaki görüş
açınız?
Bu her
açınız? Dönem vardı, bu dönem de var. Ve 50 sene sonra da olacak. Bu dönemin meselesi değil ki bu. Özellikle Doğu topluluklarında bu ayrışma dediğimiz, kutuplaşma dediğimiz hadise daha keskin çizgiler de vardır. Yani bu bugünün meselesi değil. 80 evvelinde neler yoktu? Ben çok ciddi bir kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum. Fakat bütün bunlara rağmen ben kutuplaşmanın doğru olmadığına inanan bir insanım. Fakat bunun için de hakikaten tecrübe lazım. Yaşanmışlıklar lazım. Ve özellikle kutuplaşmanın, farklı düşünmenin tahammül edilir bir şey olduğunu zaman içerisinde anlayabilmek, fark edebilmek lazım. Ki 20 yaşındaki bir gence bunu anlatamazsın. Onun da bir şeyler yaşaması lazım. Yani ülke bir defa tecrübe olarak, bilgi birikim olarak kendisine bir şeyler katması lazım. Bütün bunları çözümleyebilmesi için. Mesela Türkiye tekrar 80'li yıllara dönmeyecek bana göre. Neden? 80 bir tecrübeydi ve bu tecrübeden biz hakikaten çok doğru çıkarımlar yaptık.
Nereden nereye geldik? Siz aslında Edebiyat Fakültesi mezunusunuz. Evet, edebiyatla uğraşmak varken müziği nasıl seçtiniz? O yöne nasıl gittiniz?
Evet, ben edebiyatla müziği at başı götüren Türkiye'de belki 3-5 tane sanatçıdan biriyim ben. Belki diğer müzisyenlerden ayrıldığım önemli hususlardan bir tanesi de aynı zamanda edebiyatçı olmam. Tabii bunun çok ciddi avantajları var. Aynı zamanda bir söz yazarı da oluyorsunuz ve aynı zamanda ozanlık geleneğini de en güzel şekilde devam ettirme gayretiniz oluyor. Edebiyatla çünkü müzik birbiriyle kardeş gibi. hakikaten edebiyatı bilenler özellikle müziğe daha farklı açıdan da bakabiliyorlar. Çünkü müziğin kendi içerisinde bir estetik var, bir vezin var. Aynı şey sözün içerisinde de var. Ve bu iki kalitenin bir araya gelmesiyle beraber hakikaten şaheserler ortaya çıkabiliyor. Ve ben bir de halk edebiyatından geliyorum. Halk türküsü dinleyerek yetişmiş olan bir adamım. Ve halk edebiyatını, bir de halk müziğini işte çok sevmek hem edebiyatçı olmamızı sağlamış oldu, hem müzisyen olmamızı. Ve ikisini at başı götürmeye gayret ediyoruz. Buradan da zannediyorum güzel bir ahenk çıkıyor. En azından bir muhatabı var yani Türkiye'de.
Peki sizin halk ozanlarından en severek dinlediğiniz kim var?
Vallahi benim yetiştiğim halk ozanlarını şöyle söyleyeyim. Neşet Ertaş, Aşık Mahsuni Şerif, Aşık Reyhani, Murat Çobanoğlu. Biz bunların albümlerini, plaklarını dinleyerek büyüdük.
Biraz önce 40 yaşının olgunluğundan bahsettiniz ve bu 40 yaşından sonra insanlar artık birbirini kategorize etmiyor. Birbirine bir takım yaftalar yapıştırarak bir kutuya koymuyor dediniz. Burada 40 yaşından sonra olanlar, yaşı 40'ı geçmiş olanlar bunu son günlerde Avustralya'da yapmaya başladı sanki. Burada bizim dinleyicilerden bazen aldığımız mesajlar birbirine çok ağır sözler söylüyor. Ne taraftan olursa olsun. Bu konuda sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Vallahi ben 40'ından sonrakilere şöyle dedim. Yani hakikaten 40'ına kadar dolu dolu yaşayanlar 40'ından sonra daha farklı bakıyor dedim. Ama 40 yaşına kadar adam dolu dolu yaşamadıysa 40 yaşından sonra o insandan tabii ki olgun düşünce, olgun davranışta beklemek biraz zor oluyor. Şimdi kutuplaşmak, aşırı kutuplaşmak biraz cehaletin ürünüdür. Fanatizm cehalettir aslında. Bugün futbol fanatizmine bakın Türkiye'de. Bir döner bıçağıyla veyahut ekmek bıçağıyla bir adam stada gidiyorsa bunun sadece cehaletle izah edilecek tarafı vardır. Biz bir defa bu cehaletten kurtulmamız lazım. Yani fanatizmden kurtulmamız için. Fikir fanatizmleri de böyle. Çünkü kalp etimolojik olarak değişen ve dönüşen demektir Arapçada. Yani şu anda bile belki bir saniye içerisinde 50 farklı şekil almış olabilir benim kalbim. Çünkü her bilgi, her bakış kalbe bir nakış demiş büyükler. Her bakış bile kalpte bir değişimin oluşumuna sebebiyet verir. Yani bir çiçeğe bakışınız kalbinizin daha farklı atmasına sebebiyet verir. Bir güzel yüze bakışınız değişir, suya bakışınız değiştirir sizi. Dolayısıyla kalp sabit değildir. Kalp değişir. Kalbin değişmesiyle beraber fikirler de değişir. İnsan değişir. 20 sene evvelki fikirlerine katılmayabilir. 10 sene sonra ben şu fikirlerime de katılmayabilirim. Çünkü kalp değişiyor. Kalbin değişimini engelleyemiyorsunuz. Ama şu perspektiften yaklaşmak, yani derseniz ki ya güya çevrede eşe dosta mahcup olmamak adına veyahut onlara ya bu adam ne kadar dik duran bir adam, bak asla değişmiyor şeklinde bir imaj oluşturmak için yaparlar ya hani bunu. Ben işte 20 sene evvel de böyleydim, şimdi de böyleyim. Ya sen hiç gelişmemişsin demektir. İnsan 20 seneyi bırakın, 20 günkü evveliyle aynıysa problemlidir o insan. Değişmesi lazım. Hakikaten olaylara farklı bakması lazım. Benim 15-20 sene evvelki fanatizmim yok mesela. Ben de fanatik bir adamdım, her genç gibi. Ama zerresi kalmadı bende. Ben şu anda bir ateistle, bir solcuyla, bir geziciyle, bir ulusalcıyla, bir şeriatçıyla hepsiyle rahatlıkla otururum, sohbet ederim, konuşurum. Hiçbir sıkıntım yok. Ve hepsinin fikrinden bir şeyler istifade etmeye çalışırım. Neden o şekilde baktığını, hangi şartlar onu oraya getirdiğini, bütün bunları analiz etmeye gayret ederim. İşte 40 yaşının beraberinde getirmiş olduğu olgunluk belki bu. Belki bizim toplum önderlerimizin, hani kanaat önderi diyorlar bu son zamanlarda, veyahut akıl insan dedikleri bu tayfanın belki özellikle bu hususlara çok fazla temas ederek bununla alakalı üniversitelerde olsun, daha farklı umuma hitap eden yerlerde bu meselenin üzerine gidip bu meselelere bu zaviyeden bakarak toplumun biraz daha olaylara yumuşak bir bakış açısı kazanmasını sağlamaları mümkün olabilir diye düşünüyorum ki buna hakikaten toplum olarak çok ihtiyacımız var.
Gerçekten öyle. Umarım bu gerçekleşir. Siz şimdiden buna biraz katkıda bulundunuz. Dinleyiciler umarım bu söylediklerinizi dikkatle dinlemişlerdir. Ben dinledim. Çok teşekkür ediyorum bu söyleşi için.
Ben teşekkür ediyorum. Eyvallah.
Sanatçı Uğur Işılak ile yaptığımız söyleşiyi dinlediniz. Konserler 22 Ocak'ta Melbourne, 24 Ocak Sydney ve 30 Ocak'ta Perth'te olacak.